Merhabalar herkese, Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Euroleague sezonunu konuşacağız. Tabii ki konuda basketbolunca yayındaki partnerim Mustafa Tokgöz. Merhaba Mustafa, nasılsın?
İyidir abi, sağ ol, seni sormalı.
Teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün yine sevdiğimiz işi yapıp basketbol konuşacağız. Kendi adıma konuşmam gerekirse gelmiş geçmiş en renkli Euroleague sezonu olacağını ben düşünüyorum. Ki Türk basketbolunun çok da güzel ve başarılı bir sezonu geride bıraktığını belirtelim. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin Final Four yaptığını hatırlatalım. Ve bu sene de çok iddialı kadrolarla sezona giriş yapacaklar. Birçok takım var, çok iddialılar. Dediğim gibi Fenerbahçe olsun, Efes olsun, CSKA olsun, Real, Barcelona gibi İtalyan basketbolu ve Rus basketbolunun da çok önemli hamleler yaptığını belirteceğim yayında. Yayınımızın ilk bölümünde istersen Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile bir giriş yapalım. Hem de ülkemizin takımları olmaları sebebiyle. Anadolu Efes'te gidenler oldu Motum gibi. Ama gelenler de oldu. Shane Larkin'i takımda tuttular. Çok önemli bir hamleydi Efes için. Hatta Shane Larkin'in milli takım için oynaması bile gündemde bu arada. Ergin Hoca'nın İsmail'e verdiği röportajda dile getirdiği gibi. Onun haricinde kötü bir sakatlık yaşadı Efes takımı. Muharman yani uzun bir süre parkelerden uzak kalacak. Muharman'ın yerine Chris Singleton'a takıma kattılar. Chris Singleton çok iyi kullanabileceği bir oyuncu. Ergin Ataman öyle oyuncuları sever. Onun haricinde yine Alec Peters gibi perde şutlarını atabilen bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Şu an Efes için durum böyle. Efes için neler söylemek istersin? Bu sene yine başarılarını tekrarlayabilirler mi? Nasıl görüyorsun Efes'i?
Yani o takım kimyasını tutturdukları için geçen sene Efes, Ergin Hoca da bunun üzerine epey çaba sarf etti bu takımın devam etmesi için. Hani biraz daha düzeni seven bir adam, hani oyuncu kadrosunun çok değişmesini pek sevmeyen, sisteminin çünkü devamlılığı için yani çok böyle optimum seviyede transfer yapmayı seven bir hoca ve takım kimyasını çok önem veriyor. Güzel aslında takımda birçok oyuncu Shane Larkin'in de tutmaları önemli oldu. Benim tek sıkıntım bir uzun 4-5 aslında bu takıma gidebilirdi. Yani özellikle Brian Dunstan'ın yorulduğu anlarda devreye girecek. Bir uzun gerekliydi ama hani Efes'in bence...
Ben de öyle bir hamle bekliyordum aslında, lafını kesin kusura bakma. Ama Adrian Mermon'un sakatlığının biraz işleri bozduğunu düşünüyorum. Yani oraya harcamak zorunda kaldılar o parayı.
Tabii. Yani Mermon'un sakatlanması tüm planları bozdu. Ama dediğim gibi zaten biraz özellikle hani geçen sene de gördük. Ergin Hoca'nın oynatmak istediği sistem zaten savunması biraz daha gelenekçi savunmayla. Fakat hücumda işte iki oyun kuruculuğu oldu. Çok hesapta yoktu yani, evet. Hesapta yokken oldu. Diğer uzunlarla da özellikle hani rebound kovalamak, şut, dış şut çıkarmak üzerineydi. Efes Final Four yapabilir ama bu sene diğer takımların da hani çok iyi hamleler yaptığını düşünürsek özellikle Efes'in çok daha maçlar içerisinde dış şutlarla beraber maçı koparması gerekiyor belli noktalarda.
Yani geçen seneki kadar rahat olmayabilir. Geçen sene çok rahat değil tabii ki. Çok iyi bir performans ortaya koydu Efes. Çok iyi şut attılar. Bunu gerçekten kabul etmek lazım. Onlar için çok fark yaratan noktaydı şutlar. Ama bu sene gerçekten yayının da başında bahsettiğim gibi Euroleague çok çok çok sağlam bir şekilde geliyor.
Yani şöyle söyleyeyim aslında bir yandan da hani bence Efes'in en büyük faktörü diğerlerinden hani kadro birbirini çok iyi tanıyor. Çok iyi tamamlanmış, kurulmuş kadro. Ve hani esas parçaları takımda geçen sene de var olan oyunculardı. En büyük diğer takımlardan en büyük ayrılan, çünkü mesela atıyorum CSK çok büyük bir değişime gitti. Olympique Milano keza, Barcelona, Fenerbahçe'de çok önemli uzunluğunu kısasında oyun kurucusunu da değiştirdi. O yüzden Efes'in en büyük avantajı diğer takımlardan, büyük takımlardaki en büyük avantajı, farkı takım kimyası. Shane Larkin bu sene şeyden başlayacak çünkü o biliyorsun ki yeni yıl Ocak'tan sonra Şubat ayıyla beraber biraz daha görmeye başladık Shane Larkin'i. Misic'teydi kontrol. Sakatlığı olsun, hala aklı NBA'de kalmış olması olsun, takımla uyum sağlayamamış olsun. Bu sene ama Shane Larkin çok daha takıma adapte olarak devam edecek ve çok büyük beklentiler var ondan. Ben Efes'i dediğim gibi özellikle takım kimyasıyla beraber Final Four görebileceğini düşünüyorum. Umarım sakatlıkları olmaz, hesapta olmayan şeyler olmaz. İsterim onları finalde görmek Fenerbahçe'yle. Evet,
Efes'e yakışıyor gerçekten. Final Four'da olmak diye eklemek istiyorum ben de. Fenerbahçe'yi konuşalım istersen biraz da. Efes'e değindik. Fenerbahçe de çok şanssızlık yaşadı. Çok sakatlıklar yaşadı. Özellikle uzun rotasyonunda. Bu sene Derek Williams gibi çok önemli bir isim kadrolarına kattılar. Onun haricinde Leo Westerman ve Nando De Colo kadroya katılan yeni isimlerdi. Yine Veseli ve Lovar'ın sakatlık problemleri olduğunu hatırlatalım. Ve Simaç'la kısa bir sözleşme yaptılar. Ne düşünüyorsun Fenerbahçe hakkında?
Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Efes'le karşılaştılar. Efes kazandı. Evet. Özellikle fark ettiysen Fenerbahçe'nin bazı sorunları var. Hani
o geçen maçta da eksiklerdi aslında.
Evet, eksiklerdi.
Datome yoktu, bir de
Löwen yoktu, Jan Veseli yoktu. Derek Williams'ı iyi gördüm o maçta. Benim Fenerbahçe'deki temel sıkıntı işte bir uzunların dönüp rebound sorununa çözüm olacağını düşünüyorum. Özellikle Derek Williams'ın bu konuda Jan Veseli de döndüğü zaman sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bir de ikinci kısımda ben geçen sene de ara ara gördüm. Bu sene de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da gördüm. Fenerbahçe bazen oyunun öyle anlarında saçmalıyorlar ki en kritik anlarında şut atma konusunda olsun, şut seçimlerinde diyelim daha doğrusu. Sıkıntı yaşadığını gördüm. Yani çok inanılmaz derecede kötü üçlükler attılar. Ve o arada işte Efes Pilsen aldı başını gitti. Burada takımın özellikle Nando De Colo, Derek Williams gibi oyuncuların biraz daha şeyde hani kaynaşmasıyla beraber bu problemi de Obradovic'in çözeceğini tahmin ediyorum. Benim düşüncem özellikle takımın sağlıklı kalması. Çünkü artık Datome'nin de yaşı ilerledi. Hani Bobby Dixon'dan artık çok artık belli kısıtlı şeyler alınacaklar.
Zaten bir rotasyonunda Sulukas ve Westerman öncelikli olacaklarını düşünüyorum. İkide de Nando De Colo, Melih Mahmutoğlu ikilisi. Üçte Datome Kalinic bol süre alır. Dörtte de Derek Williams'ı düşünüyorum. Onun haricinde Yan Veseli, Löwen ve Stimaç'ta zaten Ahmet Düverioğlu ile birlikte
4-5'i götürür. Ya 5'i götürecekler. Benim şey düşüncem var Fenerbahçe ile ilgili. Özellikle Obradovic'in o biraz da ortodoks basketbolunu artık sıkıntı, özellikle guardların sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Yani Kostolokas'ın geçen sene çok sıkıntı yaşattığı anlar oldu Fenerbahçe özellikle kritik anlarda. Nando De Colo'nun bunu yapmaması gerekiyor. Çünkü artık modern basketbolda tam delicilik lazım. Şut mu gerekiyorsa şut atacaksın. Potaya gitmesi gerekiyorsa potaya gideceksin. Guardların, esas oyun kurucuları istenen bunlar. Ama Obradovic'in biraz basketbol felsefesinde bu durum daha farklılaşıyor. İşte Diamantis'le oynattığı basketbol olsun. Günümüzde Slokas'ı şey yapıyor. Ama Slokas'ı bazen seçimlerinde çok kritik anlarda çok hatalar yapabiliyor. Bilmiyorum bakalım bu Fenerbahçe'nin belli başlı sorunlarını çare olacak mı? Ama tabii ki de Final Four'un en büyük adayı. En büyük adaylarından hatta.
Fenerbahçe'nin ben uzun rotasyonunda sakatlık yaşamadığı sürece Final Four'un çok önemli bir adayı olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadro.
Tabii tabii. Ya o sağlıklı kalmak çok çok önem arz ediyor. Bir ara Kalinic 5'te oynuyordu ya. Aynen. Böyle bir gerçek var, faktör var.
Öyle. Şimdi o zaman CSKA'ya bakalım. CSKA'da iyi bir kadro var gerçekten. Mark James'inden tut Daniel Hackett'ına. Uzun rotasyonda Karl-Heinz olsun, işte Voronsevic olsun, Costa Kufos olsun. Kurbanov, Clyburn yine çok önemli bir isim. CSKA'dan ne bekliyorsun? CSKA'da zaten bir stabilite var. İyi bir hocaları var.
Ya aslında ben şey biraz kafamda soru işaretleri oluştu bu takım. Çünkü çok esas oyuncuları gitti. Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Corey Higgins.
Evet.
Bu oyuncular çok önemli bir oyuncuydu. Onun yerine gelen oyuncular da hani baktığımız zaman aslında hani Mike James müthiş bir skorer, müthiş bir oyuncu. Ama CSK gibi Itoidis'in o çok karakteristik oyununa uyacak mı bilemiyorum açıkçası. Yani bu büyük problem yaratabilir onlar için. İşte buralarda biraz daha işte Will Clyburn gibi, Mihai Kulagin gibi oyuncuların önemi artmaya başlıyor. Çünkü
Baker.
ya ben Ron Baker'dan açıkçası çok pek umutlu
Ciddi
değilim ya.
misin?
Hiç değilim yani. O yani zaten NBA'de çok bir şey vaat etmeyen bir oyuncuydu. Buraya ne şey yapacak? O takımın işte eski iskeletten olan işte Kyle Hines olsun, Nick Kurbanov olsun, Will Clyburn olsun. Bunlar çok büyük faktör olacaklar. İşte Mike James'in de biraz top paylaşabilirse şayet çok elinde topu tutmazsa tabii ki de CSKA her zaman Final Four'un adaylarındandır.
Olympiakos zamanlarında Dunstan ve Hines beraber oynuyorlardı. Ben çok gıptayla izliyordum. Yani
Tabii
Karl
çok
Hines'ı hala böyle bir Efes forması altında izleyesim var aslında. Karl Hines'i ne zaman görsem bir iç çekiyorum.
çok
Çok iyi oyuncu ya.
undersize olmasına rağmen, bu oyununa rağmen pozisyonunu da çok çok iyi, çok başarılı. Avrupa'da da uzun yıllarda tutulmasın diye. Ama CSKA'da muhtemelen bırakacak o.
Evet.
Çok seviyormuş orayı, Rusya'yı. Alışmış oraya da.
Sever.
Ben işte dediğim gibi özellikle yeni gelen oyuncularla neler olabilecek merak ediyorum. Çünkü Mike James çok kafası başına buyruk bir
Evet,
oyuncu.
evet
Hala
kesinlikle.
daha bugün Olimpik Milano'dan nasıl ayrıldığına dair tweetler atıyordu. Tuhaf tuhaf yorumları var.
İstanbul'a geldiğinde de sürekli gece kulüplerinde görülüyordu, biliyor musun?
Ya
İçeriden
çok
bir gibi.
çok umursamaz bir
Evet.
adam ya. Hani çok kafasına göre. Bilmiyorum. Itoidis'in yani CSK'nın bir sistemi var.
Evet.
Belli bir şey var. İlerleyişi var. Itoidis ne yapacak onunla merak ediyorum açıkçası.
CSK ile ilgili görüşlerim böyle yani.
Yani tabii o kimya uymazsa sıkıntı büyük kim CSK için.
Diğer bir yandan Real Madrid'i konuşalım istiyorum. Real Madrid zaten çok iyi bir kadrosu var. Sergio Llull'ünden tut Campazzo'suna, Fabian Cazor, Carroll, ondan sonra Rudy Fernandez, Walter Tavares gibi, Anthony Randolph gibi. Çok iyi bir kadro.
Valla ben sana şöyle söyleyeyim abi. Benim en gördüğüm en akıllı hamlelerden bir tanesini yaptı Real Madrid. Gustavo Ayon yaşı ilerledi. Bir de pozisyonunda da artık hem ağır. Onu gönderdiler. Çok daha genç, çok daha dinamik bir pozisyonunda oyuncu. Jordan Mickey'i aldılar. Ya bu kadar yani yapılabilecek en başarılı hamleyi bence Real Madrid yaptı şu ana kadar. Hani müthiş oldu kadro. İyice böyle artık ne yapıyorsunuz siz moduna girdi. Zaten çok da şeydir hani optimumda tutar
Evet.
Real Madrid her sene transferden. Özellikle takım korumaya yönelik ve geliştirme biraz daha genç oyuncuları da yöneliyorlar. Doncic son yıllardaki Doncic bunun örneğiydi. Oturmuş bir kadro. Bir yandan da şey var geldi. Laprovittola geldi. İspanya Ligi'nin geçen sezon MVP'si. Müthiş kadro kurdular ya. Şeyi de görmüş müydüm bilmiyorum. Dünya Kupası'nın finalden sonra seremonilerde herkes ödüllerini aldı. Campazzo, Rudy
Beraber.
Fernandez, işte Laprovittola ve şey vardı. Neydi adını unuttum. Sergio Llull falan hepsi gösteriyorlar madalyalarını falan. Böyle bir sinsi bir gülüş var. Hani öttürmeye geliyoruz diyorlar.
Evet.
Yani korkun bizden der halleri vardı. Yani Pablo Laso bu takımı gene Final Four'a taşıyacak ya. Yani. Ben Real Madrid şu anda birinci sıraya yazarım Final Four için. Çünkü hakikaten kadro oturmuş. Herkes ne yapacağını bilen bir takım. Ve hani iki ekleme yaptılar. Müthiş bir kadro oldu. Yani bakıyorum abi kim dayanabilecek bunların karşısına? Ciddi ciddi. Ve bu akşam da hani Fenerbahçe ile oynuyorlar. Eurolig'in açılış sezonunda. Göreceğiz bakalım neler yapacaklar ama ben en büyük şampiyonluk adayı diyorum Real Madrid için. Bu kadar da iddialı konuşuyorum çünkü çok büyük şey vaat ediyor bu takım.
Ya tam kadro bir Fenerbahçe ile oynayacakları maç gerçekten çok keyifli olur.
Müthiş müthiş ya. Ya ben ciddi ciddi bu sezonun en büyük şeylerinden maçlarından bir tanesi o olacağını düşünüyorum. Özellikle ikinci devrede hani Fenerbahçe'nin sakatları döner.
Evet.
Real Madrid tam kadroyla beraber nasıl bir maç merak ediyorum.
Final
Özellikle
Four
Final
kilit
Four'da
takımlar.
herhalde
Değil mi?
Final Four'daki versiyonu daha da fena olur
Evet.
diye düşünüyorum.
Tam bir satranç. Sırada Aslında Milano var ama Barça'yı konuşalım istiyorum ben. İspanya'ya girmişken sonra Milano'yu konuşalım. Barcelona çok önemli hamleler yaptı. İşte Malcolm Delaney, Kevin Pangos gibi şu an gardları var. Hörtel sakatlığa gitti biliyorsun. Corey Higgins'i kattılar kadrolarına. Alex Abrines. Ondan sonra Victor Clever zaten kadrolarında vardı. Adam Anga ile birlikte 3 numara pozisyonunda. Nikola Mirotic gibi bir ismi kadrolarına kattılar. Brandon Davis'i aldılar. Ki antitomişti zaten onlarda. Çok çok çok güzel bir kadro oldu. Geçen sene Efes'e tuhaf bir şekilde elenmediler aslında. Efes çok iyi oynadı onların karşısında. Ama bu sene daha iddialı geliyorlar. Ne düşünüyorsun Barcelona hakkında?
Dünya Kupası'nda dikkat ettim mi bilmiyorum. Barcelona'lı oyuncular optimum süre alıp çok müthiş performans gösterdiler. İşte Victor Clever, Pau Ribas, Oriola. Özellikle final maçında Scola'yı devreden çıkarabilmek için kullandılar. İşte, Oriola'yı kullandılar. Victor Clever'i kullandılar. Yani bakıyorum Victor Clever çok büyük yaptı zaten. Dünya Kupası'nda İspanya'ya etki yarattı. Ya bu kadroya bakıyorum. Çok güzel kadro ama abi işte ana yönlendirici özellikle çok büyük arz ediyor. Hafta sonu Baskonya'da oynadıkları maçı izledim. Çok keyifli bir maçtı. Müthiş tempolu. İspanya Ligi'ni tavsiye ederim. Müthiş tempo. Çok yükselmiş. Çok da kaliteli, yetenekli oyuncular var. Abi Corey Higgins devreye girdi. Corey Higgins ana yönlendirici gördük onu. Çok önemli bir işler yaptı zaten, gösterdi. Ben dedi bu topu kontrol ederim, bu takımı yönlendiririm dedi. Çünkü bir de çok top isteyen oyuncu var. İşte Ribas, Ribas olsun, Mirotic olsun, Alex Abrines olsun. Yani bu adam Adam Hanga da topla oynamayı seven oyuncu. Yani bu adamlar en büyük sıkıntı bence o. Kim topu yapacak ama bence Corey Higgins'i bir adım önde gördüm. Çünkü hakikaten o sorumluluk aldı.
Bence
yaptı.
De o olacak çünkü onun için getirildi.
O yüzden özellikle bu takımın çok büyük etkileri olacağını düşünüyorum. Final Four'a gitme yolunda çok büyük efor sarf edeceklerdir. Çok da güzel bir oluşum oldular. Var olan oyuncular, yetenekli oyuncuların üzerine çok iyi transferler geldi. Bekliyorum açıkçası ya. Bu saydığımız, konuştuğumuz 4 takım. Real Madrid, CSKA, Efes, Fenerbahçe'yi zor diyecek en büyük takım diye düşünüyorum Barcelona'yı.
Bir diğer yandan da İtalyan basketbolunu konuşmak istiyorum. Ben yani milli takımı olsun, İtalyan basketbolu olsun izlemeyi çok severim. Oyuncularını izlemeyi çok severim. Çok önemli oyuncular yetiştirdiler. Basketbola kazandırdılar İtalyan basketbolu. Milano. Sergio Rodriguez'i aldılar. Ondan sonra Michael Roll gibi önemli bir isimleri var. Vladimir Mitsov, Aaron White. Ondan sonra en son Luis Scola. Dünya Kupası'na damgasını vurdu biliyorsun, gösterdiği performansla bu yaşına rağmen. İtalyan basketbolunda aslında bir kıpırdanma var. Neler düşünüyorsun İtalyan basketbol hakkında? Ya olması, Teodos işte İtalya'ya gitti biliyorsun bu arada.
Yani olması gereken gibi. Çünkü hakikaten 90'lar ve 2000'lerin 2010'lara kadar çok büyük sürekli Final Four'da bir takımlarını görüyorduk mutlaka. Evet. İşte Montepeşçi Siena olsun, ondan önce Kinder Bologna olsun. İtalyan basketbolu çok önemli noktadaydı ama özellikle ekonomik krizle beraber takım yatırımları, basketbol yatırımları düştü. Düşünce tabii ki de yani oyuncuların çoğu tercih etmemeye başladı İtalya'yı. İtalyan altyapılarına da çok yüklenilmemeye başladı. Çok iyi oyuncular tabii ki de çıkamıyor. Tabii ki de, son yıllarda biraz daha önem vermeye başladılar. Farklı takımları görmeye başladı. İşte Dinamo Sassari olsun, Venezia olsun. Geçen sene Venezia şampiyon oldu. Milano'ya, Olimpik Milano'ya rakip olarak olmaya oluyorlar. Hatta geçen sene de geçtiler. Atak göstermeleri gerekiyordu. Çünkü hakikaten bu pastadan pay alabilmeleri gerekirken alamıyorlardı. Elleri taşı altına koyup, hatta ellerini ceplerine atıp iyi bir oluşuma gitmeye çalışıyor diğer takımlarda. Bu arada bu takımın başına da tabii ki de geldi. Mike James'in kovulmasındaki en büyük etken Ettore Messina. Yani Euroleague'in, Avrupa basketbolunun en önemli Obradovic'e beraber koçu. Yani yaptıkları inanılmaz. Messina dedi ki bu takımı olması gerektiği gibi, en iyi gibi Milan'ın başına geçtikten sonra bir seviye atlatacağız. Mark James'i direkt gönderdiler zaten başta. Sergio Rodriguez'in gelmesinin sebebi oydu. Biraz daha pick and roll oyunun üzerinden oynayalım. Biraz da Messina kendi memleketine dönmesindeki belki de en büyük sebeplerden bir tanesi o İtalyan basketbolunun seviyesini arttırmaktı. Daha da bir heyecan, bir dinamizm getirmek. Altı özellikle İtalyan oyuncular yetiştirme konusunda bir de mentorluk da yapabilir. Yani Milan altyapısındaki oyuncuları takıma entegre etmek için ilerleyen yıllarda daha çok çalışacağını düşünüyorum. Messina'nın gelmesi İtalyan basketbolu için de çok önemli bu anlamda. Dediğim gibi İtalyan basketbolunun toparlanması gerekiyordu çünkü belli şeyleri yapmaları gerekiyordu. Riskleri almaları gerekiyor. İyi oyuncular getirip ligin özellikle hem pazarlanması hem izlenilebildiği hem seyirci çekmek açısından takımlar bunları yapması gerekiyor ki para kazanabilsinler. Döndürebilsinler çarklarını. Daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Doğru hamleler, doğru politikalarla beraber. Keyif de alıyorum izlemekten. Bu sene de Olimpik Milano mesela Euroleague'de merak ederek izleyeceğim. Çünkü en başta dediğim gibi Ettore Messina eski Spurs yardımcı koçu. Euroleague'in Avrupa basketbolunun önemli koçu. Obradovic'le beraber. Merak ediyorum neler yapabileceklerini. Biraz uzun sıkıntısı var onlarda 5 numarada. Ama Luis Scola'nın da gelmesi ve takımdaki kalan şu anda olan oyuncularla beraber Ettore Messina iyi bir basketbol izlettirecek bize.
Evet, nasıl basketbol izleyeceğimizi ben düşünüyorum Milano'da. Güzel basketbol bekliyorum onlardan. Bir diğer yandan Rusya'ya dönelim şimdi. Kim ki konuşalım istersen. Tabii. Senin sevdiğin takımlardan biri olduğunu biliyorum. Kadrolarında işte Kramer olsun, Şivet olsun, Yijerebko olsun, yeni kattıkları isimlerden biri olan yine Mozgov olsun, Daçka'dan tanıdığımız Jeremy Evans olsun gibi isimler var. Ne düşünüyorsun Kim ki hakkında?
Ya aslında Kim ki'de gördüğümüz en büyük şeylerden bir tanesi yatırım yaptılar abi onlar da. Yani bu takıma olması gereken, geçen sene çok kötü oynuyorlardı. Yani evet. Şivet olmasa çekilecek çile değildi maçları izlemek. Zaten bu takımda bu sene de Yanis Tima kaldı. Çok sevdiğim bir oyuncu Letonya'da. Anthony Gill'le beraber takımda kaldılar. Üzerine Jonas Jerebko geldi, Mozgov geldi, Darius Bertans geldi. Bunlar hem NBA'de oynamış oyuncular, tecrübeli, hem de Avrupa basketbolunu bilen oyuncular. Üzerine Stefan Jovic geldi Bayern Münih'ten. Her ne kadar Dünya Kupası'nda kötü oynasa da, hayal kırıklığı yarasa da sevdiğim bir oyuncu o da. Devin Booker, Jeremy Evans gibi oyuncular da yani Euroleague'in bilen önemli oyuncular. Alexey Şivet'in çevresinde güzel bir kadro oluşturdular. Kurtianitis bakalım nasıl oynatacak göreceğiz ama Alexey Şivet önderliğinde epey takımın canını yakabileceğini düşünüyorum.
İstersen Yunanistan'a dönelim şimdi de. Panathinaikos ve Olympiakos'u konuşabiliriz.
Tabii.
Panathinaikos'ta güzel bir kadro var gerçekten. Nick Kalates, Tyrese Rice olsun, çok iyi bir rotasyon bu. Fredit, NBA'den bildiğimiz inanılmaz bir NCAA kariyeri olan, çok long range şutları olan ama bir türlü tutunamayan isim. Onun haricinde Wesley Johnson, yine çok değerli bir isim. Deshaun Thompson, Thomas ardından gelecek. Uzun rotasyonunda da yine Papagiannis, Ville ve Bentil var. Karşı tarafında da Olympiakos olacak. İlk önce Panathinaikos'u değerlendirelim, sonra Olympiakos'u konuşalım.
Panathinaikos'la ilgili tekrar biliyorsun ki Argiris Pedolakis geldi takımın başına tekrardan. Rick Pitino ayrıldı. Kalmasını isterdim o Rick Pitino'nun bu kadroyla. Ama Amerika'da tekrar şansını aramak istedi. doğru hamleler yaptılar ya. Ben Wesley Johnson ve Jimmer Fredette'in takıma çok önemli şeyler katacağını düşünüyorum. Bir sınıf atlattıklarını düşünüyorum. Tabii tabii. James Gist var. Uzun süredir bu takımda. Takımı bilen bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Ayrıldı.
James Gist kızı evet. Yıldız'a gitti.
Evet evet. Doğru doğru. Ayrılmış takımdan. Ama özellikle
ama yani
iyi bir Bentil şey yaptılar.
Bentil ve Will de çok kötü oyuncular değiller.
Bence dediğim gibi zaten Panathinaikos'un bir adı var. Bir yapısı var. Evet. Bu sene de keyif katacaklarını düşünüyorum. Hani belki Final Four zor olabilir onlar için.
Ben Final Four'a hiç yaklaşabileceklerini düşünmüyorum.
Ama playoff'larda sıkıntı yaratabilirler karşıdaki takımlara. Ben öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk dört takımımızın aksine kadro yapısı biraz daha düşük. Profil diyelim daha düşük.
Yani evet katılıyorum sana. Olympiakos hatta daha kuvvetli duruyor. Çünkü yani Olympiakos'ta Wilshere olsun, Sponis olsun, İşte Baldwin olsun, Papa Nikolaou olsun, Brandon Paul yine Kuzminskas'la birlikte biz bildiğimiz oyuncular, Printezis olsun, Mulutina olsun. Yani bu tarz oyuncular var. Olympiakos onlara karşı daha kuvvetli diye düşünüyorum. Ama Olympiakos'un da Final Four yapacağını düşünmüyorum. Playoff yapabilirler ama onlar da Panathinaikos gibi sadece sorun çıkartan takım rolünde olabileceklerini düşünüyorum.
David Blatt zaten biliyorsun MS hastalığına evet. Şey yaptı. Üzücü bir durum ama takımda devam edecek başında. David Blatt'in bence en büyük sıkıntısı şey abi geçen sene bilmiyorum gördün mü de bazı şeyler de vardı. Dedikodular da vardı. İşte Spanoulis olsun, Printezis olsun, Nikola olsun, Papa Nikola olsun bu takımın hani demirbaş oyuncularına karşı istediği oyunu oynattıramıyorlardı. O kendi biraz kendi kafalarına göre hareket ediyorlardı ama eğer ki bu sene bu sorunu aşarlarsa işte Kuzminskas, Brandon Paul, Agustin Rubit gibi oyuncular takıma da iyi entegre edilirse keyifli bir Olympiakos izleyeceğiz diye düşünüyorum.
Diğer yandan ilginç bir transfer gerçekleştiren takım da Bayern Münih. Biliyorsun Greg Monroe'yu kadrolarına kattılar. Ve Alman basketbolu çok düzenli, doğru bir şekilde gidiyor. Kaan abiyle yaptığımız sohbette Kaan Kural'la bize şey demişti. İşte Alman basketbolunun yapılanmasından çok etkileniyorum demişti. Çok doğru bir marketing çalışması yürüttüklerinden bahsetmişti. Greg Monroe sence Avrupa'ya ayak uydurabilecek mi? Çünkü çok önemli bir oyuncuydu NBA'de de.
Ya, biraz daha mental olarak şey o yani yetenek kısmıyla konuşmayacağız zaten bunu. Biraz daha mental olarak eğer ki Almanya'da yaşamaya alışırsa, takıma adapte olursa, kendini verirse maçlara çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum Greg Monroe'nun. Bundaki bence de zaten özellikle yetenekli ama Avrupa'ya yolu düşen Amerikalı oyuncuları bence en büyük sorun mental olarak. Yani hem takıma adapte olma, hem şehre adapte olma, hem o basketbol ekolüne adapte olma çok önem arz ediyor. Yani yetenek bir şey yapılmıyor. Yetenek tabii ki var. Ama o antrenörün, takım kültürünün, şehrin çok önem arz ettiğini düşünüyorum bu konularda oyuncuların. Eğer ki Greg Monroe da bunlarda hem de kendisi de biraz daha istekli olursa özellikle ben burada bir şeyler yapabilirim. İyi bir performans gösterirsem tekrar belki NBA'ye dönme şansım olur gibi bir şekilde yaklaşırsa olaya tabii ki de çok büyük etki yaratır. Çok önemli bir oyuncu yani. Bunun yanında Matias Lesort'la beraber oynayacaklar bir yandan bu takımda. Koponen gibi, Nihat Cecovic gibi oyuncular da var. Şey de gitti. Djordjevic de gitti. Biliyorsun Sırbistan milli takımını da bıraktı. Tam bir karın ağrısı. Virtus Bologna'nın başına geçti.
Evet.
Dejan Radonjić biraz daha belki farklı bir oyun oynatabilir Bayern Münih'e. Biraz daha Djordjevic'in aksine üst seviyeye çıkalım diye çaba sarf edeceklerini düşünüyorum.
Ya istiyorsan Maccabi'yi konuşalım. Maccabi'de de tanıdığımız isimler var. Scottie Wilbekin gibi, eski Beşiktaşlı Nate Walters gibi. Onun haricinde Quincy Essie bir ara Fenerbahçe'yle adanılmıştı. Tarık Black yeni bildiğimiz bir isim. Otel Hunter'ı aldılar bu sene. Otel evet. Hunter çok önemli bir hamle.
Tyler Dorsey de geldi. Omri evet. Kaspi de geldi.
Omri Kaspi de var. İyi bir kadro. İsrail ekibinden. Neler düşünüyorsun?
Valla Sıfır Pro Plus bu takımı eğer ki hakikaten oynattırmaya ikna ederse, geçen sene bu sıkıntı vardı. Wilbekin'i de mesela çok kötü görmüştük. Milli takımda da belki de o yüzden durgundu biraz. Ama gördüğüm en Avrupa basketbolu için çok büyük önem arz ediyor. İleriki yıllar içinde zaten. Bu anlamda koçum ve oyuncuları iyi ikna etmesi gerekiyor burada. Çok iyi transferler. Tyler Dorsey, Quincy Ace, çok Otello Hunter. Çok önemli oyuncular bunlar. Omri Kaspi de zaten yıllardır NBA'de oynuyor. Yani evet. NBA kültüründen gelmiş önemli bir oyuncu. İşte Scottie Bilbeck'e ve Tarik Black böyle bir hani künye iyi şeyler yapabileceğini gösteriyor zaten. Hani Final Four zor. Çok zor. Çok ama playoff'ta çok önemli işler yapacaklar bu takım. Kesin yani. Ama koçun oyuncuları çok iyi bir biçimde ikna etmesi gerekiyor bunu. İnandırması gerekiyor. Geçen sene bence Maccabi'de gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi de buydu. Oyuncular oynamaya ikna edilmesi gerekiyor yani.
Yani isteklemek çok önemli her işte.
Bu anlamda Maccabi'de biraz daha hem de kendi iç evlerinde oynayacakları maçta, içeride oynayacakları maçta işte çok önemli taraftar destekleri var. Bunlara da inanıp oyuncular kendilerine verirse sahaya epey güzel bir sezonu izletebilirler bize.
Değineceğimiz takımlar bunlar da Mustafa. Güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık. EuroLeague hakkında sezonu ufak bir giriş yaptık bu podcast ile birlikte. Değerlendirmelerde bulunduk. Umarız dinleyenler de keyif almıştır. Ekleyeceğim bir şey yoksa yayını toparlayayım hatta.
Akşam yayın başlıyor. Bundan sonra da özellikle izlediğimiz, takip ettiğimiz düzenli olarak sizlere analiz edeceğiz. Neler olup neler bitiyor EuroLeague'de. Sen de program yapmak çok güzel Ahmet bu arada.
Teşekkür ederim. Aynen ben de aynı duyguları istiyorum. Sevgili Serbest Kürsü dinleyicileri, sosyal medya üzerinden Instagram ve Twitter'da SK Podcast adıyla bize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir EuroLeague sezonu olacağına emin olun. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.